Doğruluk. Sual: Doğru olmanın dinimizdeki yeri nedir? Cevap: Yalancılık ne kadar kötüyse, doğruluk da o kadar iyi, güzel ve faziletlidir. Peygamber Efendimiz'e olgunluğun alameti sorulduğunda, doğru konuşmak ve doğrulukla iş yapmaktır buyurdu. Sadakat, doğruluk hakkında İslam alimleri buyuruyorlar ki, en güzel amel doğruluk, en çirkini de yalancılıktır. Dünyada doğru insan görmedim diyen, eğer kendisi doğru olsaydı, doğru olanları bulurdu. İslam dini üç temel üzerindedir. Bunlar hak, sadakat ve adalettir. Bir insanda üç şey bulunduğu vakit, onun salih bir insan olduğu anlaşılır. Bunlar nefsani arzulardan uzak olmak, Allah rızası için doğruluk, helal ve temiz yemektir. Günahların içinde bocalayan kimsenin doğruluğu bulması çok zordur. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, şüphelilerden uzaklaş, şüphe vermeyene sarıl. Doğruluk, sükun ve huzurdur. Tehlikenin doğruluk içinde olduğunu görseniz de doğruyu arayınız. Çünkü doğrulukta kurtuluş ve selamet vardır. Doğru olan iyi davranır. İyi davranan emindir. Emin olan cennete girer. İman sahibi her hataya düşebilir. Fakat hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez. Doğru olun. Doğruluk iyiliğe, iyilikse cennete çeker. Yalandan sakının. Yalan fücura, fücursa cehenneme götürür. Münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Böyle kimse Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa, oruç tutsa da münafıktır. Kıyamette fasık, salih, herkes pişman olacaktır. Fasıklar fıskı bırakıp doğruluk ve takva üzere bulunmadıklarına, salihlerse daha çok ibadet etmediklerine pişman olacaklardır. Tam doğru, yani sıddık olabilmek için, 1. Doğru sözlü olmalıdır. Zaruret olmadıkça tarizli ve imalı konuşmamalıdır. Büyüklerden birisi, zalimlerden kaçıp Habibi Acemi'nin bir odasına girip saklandı. Zalimin zulmünden kurtulmak için yalan söylemek caiz olduğundan, soran olursa yok dersin dedi. Biraz sonra zalimler gelip sordular. İçeride diye cevap verdi. İçeriği iyice aradılar. Bulamayıp oradan ayrıldılar. Niçin böyle yaptın diye sordu. Habibi Acemi, yalan söyleseydim ikimiz de helak olmuştuk. Doğru söylemenin bereketiyle ikimiz de kurtulduk diye cevap verdi. 2. Doğruluk için niyette ihlas şarttır. Şayet davranışlarda nefsin arzuları karışırsa, bu niyetten ihlas kalkar. Bu kimse yalancı olur. 3. Azminde doğru olmalıdır. Mesela Allahü Teala bana şu malı verirse veya şu makama geçersem şu hizmeti yaparım diyen kimse, o mala veya o makama sahip olunca zaruretsiz sözünde durmazsa azminde doğru değildir. 4. Verdiği sözde durmalıdır. Hazreti Enes bin Malik anlatır. Amcam Nadr'ın oğlu Enes, Bedir Savaşı'nda Resul-i Ekrem'in yanında savaşa katılamadığına çok üzüldü. Eğer Allahü Teala beni bir savaşa kavuşturursa bütün gücümle savaşacağım diye karar verdi. Ertesi yıl Uhud Savaşı'na katıldı. Sa'd bin Muaz bunu görünce, "Ne o, nereye gidiyorsun?" diye sorduğunda, "Uhud Dağı'nın ardında cennetin kokusunu aldım, cennete gidiyorum." dedi. Öyle savaştı ki şehit olduğunda vücudunda 80'den fazla yara vardı. Bacısı tanınacak hali kalmamıştı. Ancak elbisesinden onu tanıyabildim dedi. 5. Doğru iş yapmalıdır. İçiyle dışının bir olması adalettir. İçinin dışından iyi olması fazilettir. İçi dışına uymayan insana doğru denmez. 6. bütün işlerde doğru olmalıdır. Hadis-i şerifte kalbi doğru olmayanın imanı doğru olmaz. Dili doğru olmayanın da kalbi doğru olmaz buyuruldu. Büyükler buyuruyor ki, doğruluk emanettir, yalancılık hıyanettir. Hazreti Ebu Bekir, oğlum yalandan sakın, o serçe eti gibi tatlıdır. Ondan az kimse kurtulur. Lokman Hakim, Allah indinde en büyük hata yalan konuşmaktır. Hazreti Ali, yalancıyla cimri cehenneme girer. Fakat hangisi daha derine atılır bilmem. Şabi, doğruyla yalan, biri diğerini çıkarıncaya kadar kalpte boğuşur. Malik bin Dinar, İçi dışına, sözü işine uymamak nifaktandır. Nifakın temeli ise yalandır. Hasan-ı Basri, Eshab-ı kiram indinde yalandan daha kötü bir şey yoktur. Çünkü onlar yalanla imanın bir arada bulunamayacağını bilirlerdi. Hazreti Ayşe, İstikamet, her işte daimi doğruluk, kerametten üstündür. Seyyid Abdülhakim Arvasi, Hazreti Lokman'a bu dereceye neyle kavuştun diye sordular. Doğruluk, emanete riayet ve bana gerekmeyeni bırakmakla diye cevap verdim. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, bu işe başladığınızda temeli ne üzerine attınız? Hangi ameli esas aldığınızda böyle yüksek dereceye ulaştınız diye soranlara buyurdu ki, temeli doğruluk üzerine attım. Hiç yalan söylemedim. İçimle dışım bir oldu. Bunun için işlerim hep rast gitti. Bütün kötülüklerin esası yalandır. Peygamber Efendimizin en sevmediği huydur. Yalan söylemek haramdır. Ancak üç yerde caizdir. Harpte, iki Müslümanı barıştırmak için, hanımıyla iyi geçinmek için. Din düşmanlarının zararından korunmak veya Müslümanları korumak için yalan söylemek caizdir. Zalimden bir Müslümanın bulunduğu yeri, malını, günahını saklamak caizdir. İki Müslümanın, karı kocanın arasının açılmasını önlemek için, malını korumak için, Müslümanın sırrını, aybını meydana çıkarmamak için ve bunlar gibi haramları önlemek için yalan caiz olur. Ölmemek için leş yemeye benzer. İyiliğe vesile olan yalan, fitneye sebep olan doğrudan makbuldür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yalan üç yerde caizdir. Harpte, zira harp hiledir. İki Müslümanı barıştırmak için, birinden diğerine iyi söz getirmek, hanımı idare etmek için. İki kişinin arasını düzeltmek ve hayırlı iş yapmak için söylenen söz yalan sayılmaz. Kötü şeyler irtikap eden bunları gizlemeye çalışsın. Büyükler yalan söylemek icap ettiği yerde sözün manasını değiştirerek doğru söylemeyi tercih etmişlerdir. Muaz İbni Cebel Hazretleri vazifesinden dönünce hanımı bu kadar çalıştın, zekat topladın, bize ne getirdin dedi. O da beni gözeten vardı, bir şey getiremedim dedi. O Allahü Teala'yı kastetti. Hanımı ise Hazreti Ömer'in onu kontrol eden birini gönderdiğini sandı. Hanımı Hazreti Ömer'in evine gidip kızarak, Muaz Resulullah'ın ve Ebu Bekir Sıddık'ın yanında emin idi. Siz niçin onun peşine adam takıyorsunuz dedi. Hazreti Ömer, Hazreti Muaz'dan işin aslını öğrenince güldü ve hanımına vermesi için ona bir miktar hediye verdi. Her doğruyu her yerde söylememeli. Doğruluk ve doğru söz dinimizin esasındandır. Fakat büyüklerimiz sözün doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylememelidir demişlerdir. Ulu orta, köre kör, sağra sağır demek uygun olmaz. Dünya ve ahirete yaramayan doğruyu söylemekte ise zaten fayda yoktur. Denizde su, ormanda ağaç, çölde kum olur demek doğrudur. Fakat boş sözdür. Bu doğru söz insanların içinde 5-10 kere tekrar edilirse ona deli derler. 9 köyden kovulmamak için doğruyu dinimizin emrine uygun söylemelidir. Mesela hırsız, ahlaksız, hain insan kötüdür. Bunu ıslah için sen ahlaksızsın denirse kabul etmez. 9 köyde böyle konuşursak her köyden kovuluruz. iyi ahlakın güzelliği anlatılarak kötülükten vazgeçirmeye çalışılır. Yiğitlik ondur, biri kaçmak, dokuzu hiç görünmemek sözünde bir pasiflik görünüyor gibi ise de, yiğitlik kabadayılık değildir. Kavga çıkaran, baş yaran, belasından yanına varılmayan kimseye yiğit denmez. Yiğit, haklı olduğu, gücü yettiği halde affeden, intikam almayan, kavga etmeyen, iyi geçinen kimsedir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, yiğitlik, kahramanlık, pehlivanlık, hasmını yenen değil, öfkesini yenendir. Harpte düşman karşısında cesur, fakat Müslümanlar arasında mütevazı olmalıdır. Rızktan endişe etmemeli. Her şeyin başı doğruluktur. Her işin nizam ve intizamı doğruluk iledir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, doğru olunuz. Doğruluk gerçeği, gerçek de cennet yolunu gösterir. Bir kimse doğruluktan ayrılmaz, doğruluğu düstur edinirse, Allah indinde o kimse sıddıklardan olur. Bir haramdan kaçmak, milyonlarca nafile ibadetten evladır. Günahtan kaçmak, ibadet yapmaktan önce gelir. Hadis-i şerifte, küçük bir günahtan kaçmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir, buyruluyor. Rızktan endişe etmemeli. Bu yüzden doğruluktan ayrılmayıp haramlara düşmemeli. Rızk mukadderdir. Yani herkesin rızkı bellidir. Artmaz, eksilmez. Rızkını almadan dünyadan ayrılmaz. İsteyene helalden gelir, isteyene haramdan. Gelen miktar aynıdır. Ecel de mukadderdir. Yani herkesin ömrü bellidir. Uzamaz, kısalmaz. Vakti dolunca dünyadan ayrılır. Kaza ve kader, hayır ve şer zaten imanın şartlarındandır. Peki daha ne istiyoruz? Niye şükretmiyoruz? Rızkımız belli, ömrümüz belli. Başımıza gelenler Allah'tan. Artık dileyen şükretsin, dileyen de nankörlük. Gencin birisi Kâbe'de hep, ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım! Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah'ım! Sana hamdü sena ederim diye dua eder. Bu durum herkesin dikkatini çeker. Birisi, neden hep aynı duayı yapıyorsun, başka bir şey bilmiyor musun? Der. O da anlatır. 7-8 sene önce yine Kâbe'deyken içi altın dolu bir torba buldum. Tam 1000 altın vardı. İçimden bir ses, bu altınlarla şunları şunları yaparsın diyordu. Hayır dedim kendi kendime, bu benim değil, başkasının malı, kullanmam haram olur dedim. Bu sırada birisi, şöyle bir torba bulan var mı diye bağırıyordu. Çağırdım onu, nasıl bir torbaydı, içinde ne vardı diye sordum. Torbayı tarif etti ve içinde 1000 altın vardı dedi. Al öyleyse torbanı diyerek verdim. Adam torbayı açıp içinden bana 30 altın verdi. Pazara gittim. Temiz yüzlü genç bir esiri, köleyi överek satıyorlardı. Gencin temizliği dikkatimi çekti. Yanlarına gittim. Bu köle için ne istiyorsunuz dedim. 30 altın dediler. Adamdan aldığım 30 altını verip genci satın aldım. 1-2 yıl geçti. Genç çok çalışkan, çok edepliydi. Onu aldığıma çok memnun olmuştum. Bir gün onunla giderken karşıdan 2-3 kişi geliyordu. Genç bana dedi ki, efendim, ben Fas emirinin oğluyum. Bu gelenler babamın adamları. Beni buldular. Senden beni satın almak isterler. Sen iyi bir insansın. Onlara 30.000 altından aşağıya satma dedi. O kişiler yanıma geldi. Bu esiri bize satar mısın dediler. Satarım dedim. 60 altın verelim dediler. Olmaz dedim. İyi ama sen bunu 30 altına almadın mı? Biz sana iki mislini veriyoruz dediler. Öyleyse gidin pazardan alın dedim. Artıra artıra 20.000 altına kadar çıktılar. 30.000'den aşağı olmaz dedim. Çaresiz kabul ettiler. Altınları verip genci alıp gittiler. Ben o 30.000 altınla iş yerleri açtım, ticaret yaptım, daha çok zengin oldum. Bir gün bana, arkadaşlar, çok zengin bir ailenin iyi bir kızı var. Babası yeni vefat etti. Onunla seni evlendirelim dediler. Ben de olur dedim. Nikah kıyıldı. Deve yükleri çeyizini getirdiler. Çeyiz arasında bir torba dikkatimi çekti. Kıza bu nedir dedim. İçinde 970 altın var. Babam Kâbe'de bunu kaybetmiş. Bulan gence 30'unu vermiş. Kalanını da bana hediye etti. Çeyizine koyarsın dedi. Demek ki bulduğum altınlar benim rızkım imiş. Vermeseydim haram yoldan gelecekti, şimdi helal yoldan yine bana geldi. Öyleyse haramı ateş bilip ona uzanmamalı, günah kazanmamalı. İslam adaleti. Rum Kayseri Heraklius'un büyük ordularını perişan eden İslam askerlerinin baş kumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, zafer kazandığı her şehirde adamlarını bağırtarak Rumlara Halife Hazreti Ömer'in emirlerini bildirirdi. Humus şehrini alınca buyurdu ki, "Ey Rumlar, Allahü Teala'nın yardımıyla ve Halifemiz Ömer'in emrine uyarak bu şehri de aldık. Hepiniz ticaretinizde, işinizde, ibadetinizde serbestsiniz. Malınıza, canınıza, ırzınıza kimse dokunmayacaktır. İslamiyet'in adaleti aynen size de tatbik edilecek. Her hakkınız gözetilecektir. Dışarıdan gelen düşmana karşı Müslümanları koruduğumuz gibi sizi de koruyacağız. Bu hizmetimize karşılık olmak üzere Müslümanlardan hayvan zekatı ve uşur aldığımız gibi sizden de senede bir kere cizye vermenizi istiyoruz. Size hizmet etmemizi ve sizden cizye almamızı Allahü Teala emretmektedir." Humus Rumları cizyelerini seve seve getirip Beytülmal emini Habib bin Müslim'e teslim ettiler. Heraklius'un bütün ülkesinden asker toplayarak Antakya'ya hücuma hazırlandığı haberi alınınca Humus şehrindeki askerlerin de Yermük'teki kuvvetlere katılmasına karar verildi. Ebu Ubeyde Hazretleri şehirde memurların şöyle bağırmasını emretti. "Ey Hristiyanlar! Size hizmet etmeye, sizi korumaya söz vermiştim. Buna karşılık sizden cizye almıştım. Şimdi ise halifeden aldığım emir üzerine Heraklius'la gaza edecek olan kardeşlerime yardıma gidiyorum. Size verdiğim sözde duramayacağım. Bunun için hepiniz Beytülmal'a gelip cizyelerinizi geri alınız. İsimleriniz ve verdikleriniz defterimizde yazılıdır." Suriye şehirlerinin çoğunda da böyle oldu. Hristiyanlar, Müslümanların bu adaletini, bu şefkatini görünce, senelerden beri Rum imparatorlarından çektikleri zulümlerden ve işkencelerden kurtuldukları için bayram yaptılar. Sevinçlerinden ağladılar. Çoğu seve seve Müslüman oldu. Kendi arzularıyla Rum ordularına karşı İslam askerine casusluk yaptılar. İslam devletlerinin meydana gelmesi, yayılması asla saldırmakla olmadı. Bu devletleri ayakta tutan, yaşatan, büyük ve başlıca kuvvet, iman kuvvetiydi. Ve İslam dininde çok kuvvetli bulunan adalet, iyilik, doğruluk ve fedakarlık meziyetiydi. İki ayeti kerime meali şöyledir. Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı men eder. Nahl Suresi 90. ayeti. Ey iman edenler! Bir millete olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olunuz. Maide Suresi 8. ayeti. Sözünün eri. İbrahim aleyhisselam, Allahü Teala bir oğul verirse onu Allah için kurban edeceğini söyledi. Dileği hasıl olunca sözünü yerine getirmesi rüyada bildirildi. İbrahim aleyhisselam sözünde durup oğlunu kurban etmek istedi. Cenab-ı Hak, İbrahim gerçekten rüyasına sadakat gösterdi. Elbette bu açık bir imtihandı. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç, fidye verdik. İhsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız, buyurdu. İbrahim aleyhisselam, Nemrut tarafından ateşe atıldığında canıyla, Hazreti İsmail'i kurban etmesi emredildiğinde evladıyla, ovaları kaplayan bütün sürülerini bağışlamakla da malıyla imtihan edildi. 3 imtihanı da kazandı. Kur'an-ı Kerim'de sözünün eri İbrahim diye övüldü. Böyle sözünde durmak büyük fazilettir. Kur'an-ı Kerim'de sözünde duranlar övülmektedir. 3 ayeti kerime meali şöyledir. Müminler içinde Allah'a verdiği sözde duran nice erler vardır. Ahzab Suresi 23. ayeti. Elbette İbrahim sadık bir peygamberdi. Meryem Suresi 41. ayeti. İsmail sözünde sadık Resul bir peygamberdi. Meryem Suresi 54. ayeti. Hadis-i şerifte ise buyuruldu ki, doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. İnsan doğrulukla Allah indinde sıddıklardan yazılır. İbrahim aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği koçu kurban etti. Peygamber Efendimiz, eshab-ı kirama, kurban kesmek, babamız İbrahim'in sünnetidir buyurdu.